İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için.
Hayvanlarda göç ve yön bulma. Doğada göç eden birçok hayvan vardır. Kuşlar, kelebekler, kaplumbağalar, somon balıkları, yılan balıkları bunlardan bazılarıdır. Bu hayvanların göç ederken kat ettikleri mesafeler kilometre olarak binlerle hatta on binlerle ifade edilebilir. Göç çok fazla enerji gerektiren bir iştir. Mesela kuşlar binlerce kilometreyi kimi zaman hiç durmadan uçarlar. Ayrıca kuşların göçleri sırasında hava her zaman günlük güneşlik değildir. Bu küçük canlılar çoğu zaman yağmurla, karla hatta fırtınalarla karşı karşıya kalır ama bütün bu zorluklara rağmen hedeflerine ulaşmayı başarırlar. Kuşların göç serüvenine geçmeden önce yön bulma kavramı üzerinde biraz düşünmek konuyu zihinlerde daha iyi canlandırabilir. Yön bulmak, bir yerden başka bir yere ulaşmak için o anda bulunulan yerin konumu belirlenerek belli bir rotanın izlenmesi sırasında kullanılan yöntemler bütünüdür. Bu tanımlamadan göç işleminin son derece planlı bir hareket olduğu anlaşılmaktadır. Bir kuş sürüsündeki binlerce kuşun birbirleriyle uyum halinde göç ettikleri düşünülecek olursa, böylesine planlı bir hareketin nasıl büyük bir yetenek gerektirdiği daha iyi anlaşılır. Peki kuşlar bu yeteneği nereden kazanmışlardır? Kuşların göç esnasında kullandıkları zekice yöntemler insanın yetenekleriyle karşılaştırıldığında bunları kendi başlarına elde etmiş olamayacakları açıkça ortaya çıkar. İnsan kendi başına yanına hiçbir şey almadan 5000 kilometrelik bir yolculuğa çıktığını hayalinde canlandırırsa bunun karşılaştırmasını yapması daha da kolaylaşır. Bu yolculuk esnasında konumunu veya gittiği yönü tarif etmesi istendiğinde pusula, harita veya benzeri bir gereç kullanmadan vereceği cevap sadece tahmini olacaktır. Tahmini hesaplarlaysa kişi ulaşmak istediği yere gidemez, eğer kaybolduysa yerini tarif edemez. Kaldı ki burada söz konusu olan 100-200 kilometrelik bir yol değildir. İnsan, kuşlar gibi ya da diğer göç eden hayvanlar gibi binlerce kilometre uzağa gidemez, bırakın kilometrelerce uzağa, başka bir semte giderken dahi yönünü şaşırabilir. Peki insanın yönünü belirleyebilmesi için nelere ihtiyacı vardır? Eğer elinde yön gösteren bir alet yoksa, yıldızların konumuna ya da bitkilerin güneşe dönük yüzlerine bakarak bulunduğu yeri tahmin edebilir. Bu da eğer bunlardan faydalanmayı biliyorsa mümkündür. Yine de bu yöntemlerle %100 doğru bir sonuç elde edemez. Kesin bir yön tayini için ihtiyacı olan harita, pusula gibi aletlerdir ki bunlar bile bir dereceye kadar yeterli olabilir. Günümüzde yön bulma konusundaki teknoloji bir hayli ilerlemiştir. Örneğin GPS denilen küresel konumlandırma sistemleri uydular yardımıyla yön bulmaya yarar. GPS sistemi, dünya yörüngesindeki yön bulma uydularının gönderdiği sinyaller vasıtasıyla yerdeki bir alıcının konumunun kesin bir doğrulukla saptanmasını sağlar. Bu sistem, uydular aracılığıyla işlediği için sonuçlar hem çabuk elde edilir hem de güvenilirdir. İşte kuşlar da yön tespitiyle ilgili bu sistemdeki kadar hızlı ve doğru sonuçlar elde edebilmektedirler. İnsanların çok kapsamlı bir teknolojik destekle başardıkları bu işleri kuşların doğal olarak gerçekleştirdiği düşünüldüğünde bu canlıların sahip olduğu mükemmel yön bulma becerisi hayranlık yaratacaktır. Açıkça anlaşılmaktadır ki kuşların sahip olduğu yetenekler onlara göç edebilmeleri için özel olarak verilmiştir. Peki kuşlar neden göç ederler? Kilometrelerce uzaklara yollarını hiç şaşırmadan nasıl giderler ve bu göçün zamanını tayin eden nedir? Tüm bu sorular henüz bugün dahi bilimin kesin olarak cevabını veremediği konular arasındadır. Önceleri kuşların mevsim değişikliğinin bir sonucu olarak göçe başladıkları düşünülmüştü. Yani bazı bilim adamları yıllar önce göç diye bir şey yoktu ama şartlar değişince göçler başladı diyordu. Oysa göç ani bir kararla gerçekleştirilebilecek bir olay değildir. Yön bulma, gıda depolama, uzun süre uçabilme gibi çok özel beceriler gerektirmektedir. Tüm bu özellikleriyle birlikte yaratılmamış bir hayvanın birdenbire göç eden bir hayvana dönüşmesi mümkün değildir. Zaten yapılan deneyler göç olayının mevsim değişiklikleriyle ilgili olmayıp yeryüzünde kurulmuş olan ekolojik dengenin bir parçası olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu konuda yapılan deneylerden biri şöyledir. Bahçe bülbülleri için ısı ve ışık gibi iç koşulları değiştirilebilen bir laboratuvar ortamı hazırlanmıştır. Bu laboratuvarın içinde kuşların göç vakitlerine uygun olan mevsim sıcaklıkları sağlanmıştır. Örneğin dışarıda kış mevsimi yaşanırken laboratuvarın içinde sonbahar mevsimine yani kuşların göç vaktine uygun hava sıcaklıkları oluşturulmuştur. Bilim adamlarının hesaplarına göre kuşların bu durumda göç için hazırlık yapmaya başlamaları gerekmektedir. Gerçekten de kuşlar aynı sonbahar mevsiminde olduğu gibi uzun uçuşlar sırasında ihtiyaç duyacakları yakıt için yağ depolamaya başlamışlardır. Fakat yapay mevsime göre kendilerini ayarlayıp erkenden göç edecekmiş gibi hazırlanmalarına rağmen göç hareketine vaktinden önce başlamamışlardır. Yani kuşlar laboratuvar dışındaki gerçek mevsimi dikkate almışlar ve göç etmemişlerdir. Kuşların bu davranışı dikkate alındığında kuşlar neye göre göçe başlıyor? Göç zamanını belirleyen etkenler nelerdir gibi bazı sorular akla gelir. Evrimcilere göre kuşların kapalı bir ortamda dahi zamanlama yapıp mevsim değişikliklerini ayırt edebilmelerini sağlayan şey bir iç saattir. Kuşlar içlerindeki saate uyarak hareket etmektedirler ve bu saatin çalmasıyla birlikte göç etmeye karar verirler. Bu noktada akla yine pek çok soru gelir. Bu iç saatin kaynağı nedir? Bu saat göç eden hayvanların neresinde bulunur? Bu iç saat her canlıya göre değişir mi? Bozulması ya da bir aksaklık olması durumunda neler olur? Kuşlar göç etmemeye mi başlar? Hayır. Kuşların göçlerinde ne bu tarz aksilikler olur ne de böyle bir saatin çalışmaması gibi bir durum söz konusudur. Çünkü böyle bir saat yoktur. Kuşların göç kararını almasını sağlayan hayali bir saat değil, Allah'ın onlar için yaratıp düzenlediği sistemdir. Kuşlar uçmak için büyük bir enerji sarf ederler. Göç uçuşları sırasında ihtiyaç duydukları enerji diğer kara ve deniz canlılarına göre çok daha fazladır. İhtiyaç duydukları enerjiyi de çok farklı yöntemlerle elde ederler. Örneğin göçmen kuşlar yolculuklarına başlamadan önce bunun için hazırlık yapar ve vücutlarında yağ depolamaya başlarlar. Bazı kuşların uçuş mesafeleri diğerlerine göre daha uzundur. Bu yüzden sadece yağ depolamak yeterli olmayabilir. Onlar da başka bir çözüm bulurlar ve uygun gördükleri yerlerde konaklayarak enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. Bir kutuptan diğer kutuba göç eden deniz kırlangıçları bu konuda güzel bir örnektir. Bu göç sırasında 30-40 bin kilometre kat ettikleri düşünüldüğünde olayın olağanüstülüğü daha net olarak ortaya çıkar. Peki deniz kırlangıçları nasıl bir yöntemle enerji depolarlar ki bu enerji onlara 30 bin kilometrelik yolları boyunca yeterli olur? Bilim adamları bu sorunu nasıl çözdüklerini anlayabilmek için kuşları çok uzun dönemler boyunca izlemişlerdir. Sonuçta deniz kırlangıçlarının bu cinsinin vücutlarında yağ biriktirerek enerji depolamalarının yanı sıra yüzen buzdağları üzerinde konaklayarak enerji tasarrufu yaptıklarını gözlemlemişlerdir. Kuşların depoladıkları enerjiyi göç esnasında en verimli şekilde kullanmak için başvurdukları teknikler bunlarla sınırlı değildir. Göçmen kuşlar farklı uçuş teknikleri kullanarak enerji sarfiyatlarını en aza indirgerler. Mesela leylekler yükselmekte olan ılık hava akımlarıyla 2000 metreye kadar çıkarlar ve ardından hiç kanat çırpmadan, yani fazla enerji harcamadan bir sonraki ılık hava akımına doğru kendilerini bırakarak süzülürler. Buna benzer bir uçuş şekline albatroslarda da rastlanır. Hayatlarının %92'sini denize geçiren bu kuşların kanat açıklıkları 3,5 metreye kadar ulaşır. Albatrosların en önemli özellikleri uçuş stilleridir. Bu kuşlar kanat çıkmaksızın saatlerce uçabilirler. Bunun için de kanatlarını sabit tutup rüzgarı kullanarak havada süzülürler. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta vardır. 3,5 metrelik kanatları sabit şekilde açık tutabilmek için büyük bir güç gereklidir. Bu gücün fazlalığını aynı durumu bir insanla kıyaslayarak anlayabiliriz. Bir insan sadece birkaç dakika kollarını havada açık tutmaya çalıştığında dahi oldukça zorlanır. Oysa albatroslar bu pozisyonda saatlerce kalabilirler. Bu onların doğdukları andan itibaren sahip oldukları özel anatomik sistem sayesinde gerçekleşir. Uçuş sırasında albatrosun kanatları bloke olur. Bundan dolayı hiçbir kas gücü kullanılmaz. Kanatlar yalnızca kas katmanlarıyla tutulur. Bu da uçuş sırasında büyük kolaylıklar sağlar. İşte yaratıldıkları ilk andan itibaren sahip oldukları bu özel tasarım sayesinde albatroslar hiç zorlanmadan uçarlar. Böyle bir sistem kuş tarafından uçuşta harcanan enerjiyi de azaltır. Çünkü albatros kanat çırpmadığı ve kanatlarını açık tutmak için kuvvet harcamadığı için enerji sarf etmez. Sadece rüzgarı kullanarak saatlerce uçması ona sınırsız bir enerji kaynağı sağlamaktadır. Örneğin 10 kilogramlık bir albatros 1000 kilometre yol almasına rağmen günde kilosunun sadece %1'ini kaybeder ki bu çok düşük bir miktardır. İşte bu cazip uçuş tekniğinden faydalanmak için insanlar albatrosları örnek alarak planörleri imal etmişlerdir. Albatroslar uzun mesafeleri kat ederken de en iyi rüzgar pozisyonlarını kullanırlar. Önden gelen rüzgara karşı dağların, tepelerin, ağaçların rüzgarı kestiği bölgelerde alçaktan uçmayı tercih ederken, arkadan gelen rüzgardan faydalanmak için de rüzgarın çok hızlı estiği yüksekliklere kadar çıkarlar. Albatroslar rüzgarlarla kusursuz bir uyum içinde yol alırlar. Göç eden kuş sürülerinin bir başka uçuş tekniği ise V şeklindeki uçuştur. Bu sayede önde giden kuvvetli ve büyük kuşlar güçlü hava akımlarına karşı bir çeşit kalkan oluşturarak daha zayıf olanların işlerini kolaylaştırır. Bu şekilde bir organizasyonla sürü genelinde %23 oranında enerji tasarrufu sağlandığı hesaplanmıştır. Kuşların böyle bir uçuş stilinin kendileri için enerji tasarrufu sağlayacağını bilmeleri aerodinamik kanunlarından haberdar olmalarını gerektirir. Oysa adı üstünde sözünü ettiğimiz canlılar yalnızca birer kuştur. Kendi istekleriyle ve zekalarıyla böyle planlar yapmaları, sahip oldukları karmaşık sistemleri üretmeleri mümkün değildir. Öyleyse karşımıza çok açık bir gerçek çıkmaktadır. Onlara böyle davranmalarını ilham eden de, onları en mükemmel biçimde tasarlayarak yaratan da sonsuz ilim sahibi olan Allah'tır. Konuşmak son derece beceri isteyen bir iştir ve şu ana kadar anlattıklarımızdan başka şartları da vardır. Göçmen kuşların bir bölümü çok yüksek irtifalarda uçar. Örneğin kazlar 8000 metre yüksekliğe kadar çıkabilirler. Peki bu kuşların bu yükseklikte nasıl solunum yaptıklarını hiç düşündünüz mü? Çünkü böyle bir yükseklikte değil uçmak gibi zor bir işi başarmak, nefes almak bile imkansızdır. İnsanın zorunlu olarak yükseklere çıkmasını gerektiren durumlarda ek tedbirler alması gerekir. Örneğin uçakların içinde iç basıncı dengeleyen özel bir basınç sistemi vardır. Yine dağcılar Everest tepesi gibi yüksekliklere ancak oksijen maskesi kullanarak tırmanabilirler. Ama insanlar için oldukça rahatsızlık verici olan bu yüksekliklerde kuşlar hiçbir önlem almadan rahatlıkla uçabilirler. Çünkü çok özel bir solunum sistemine sahip olan kuşların akciğerleri de diğer tüm organları gibi uçmaya uygun yaratılmıştır. Kuşların fırtınalardan etkilenmemeleri de kuşlar hakkında merak uyandıran bir başka konudur. Evet, kuşlar fırtınalardan genellikle etkilenmezler çünkü bu bölgelerden uzak dururlar. Peki ama hızla uçarken yollarının biraz ilerisinde patlak veren bir fırtınadan kuşlar nasıl haberdar olur? Kuşların bu özelliğini araştıran kuş bilimciler, bazı kuşların atmosferde çok uzak mesafelere yayılan son derece küçük frekanslı sesleri işittiklerini saptamışlardır. Bu hassas algıları sayesinde göçmen kuşlar, bulundukları yerden çok uzaktaki bir dağın üzerinde patlayan bir fırtınayı veya yüzlerce kilometre ileride denizin üzerindeki bir gök gürültüsünü işitebilir ve yaklaşan bir fırtınanın odağına girmemek için yollarını değiştirirler. Kuşlar tüm bu özellikleri sayesinde çok uzak yerlere göç edebilirler. Başta da belirttiğimiz gibi gidecekleri yeri çok iyi bilirler ve göç yollarını hiçbir zaman şaşırmazlar. Peki bunu nasıl başarırlar? Örneğin bir güvercin yaklaşık 1500 kilometrelik bir mesafeden yuvasına rahatlıkla geri dönebilir. Üstelik bu yolculuğun gece veya gündüz olması da hiç fark etmez. Çünkü güvercinler yönlerini bulmak için dünyanın en kaliteli ve en güvenilir pusulasını kullanırlar. Kuşlar yerin manyetik alanından yararlanarak yönlerini bulmalarını sağlayan manyetoreseptör denilen oldukça karmaşık bir düzeneye sahiptirler. Bilindiği gibi dünyanın bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alanın yönü dünyanın her yerinde aynıdır fakat şiddeti bölgelere göre değişir. Güvercinler yönlerini belirlerken sahip oldukları doğal pusulayla bulundukları bölgenin hem manyetik yönünü hem de şiddetini ölçebilirler. Hatta manyetik alandaki %2'lik bir değişimi bile algılayabildikleri saptanmıştır. Aslında bilim adamları tam olarak bu pusulayı oluşturan yapıyı çözmüş değildir. Hatta bu pusulanın kuşun neresinde bulunduğu dahi bir sırdır. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda sadece orta beyinde bulunan ve bazı salgılar üreten bir bezin bu sistemin merkezini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Peki ancak birkaç gram gelen bu et parçası nasıl olur da bir pusula gibi dünyanın manyetik alanını ölçebilmektedir? Uçma olayı biraz daha bilimsel açıdan incelenecek olursa, kuşun beyninde yön tayin eden bir merkezi sinir sistemi vardır. Bu sistem vasıtasıyla kuşa hangi yöne kanat çırpması gerektiği bildirilir. Peki böyle karmaşık bir sisteme kuşlar tesadüfen sahip olabilirler mi? Bu sistem tesadüfen oluşana kadar kuşlar göç etmeden mi beklemişlerdir? Elbette ki böyle karmaşık bir sistemin ard arda gelen tesadüfler sonucunda meydana gelebilmesi ne mantıken ne de bilimsel olarak mümkün değildir. Ayrıca kuşların kendileri için hayati değere sahip böyle bir sistemin sözde tesadüflerle oluşmasını milyonlarca sene beklemeleri de mümkün değildir. Çünkü bu sisteme sahip olmayan kuşlar göç edemezler, etmeye kalksalar bile yönlerini saptayamadıkları için olumsuz iklim ve hava şartları nedeniyle kısa zamanda sayıları azalır ve nesilleri tükenir. Tesadüflerle gerçekleşmesi mümkün olmayan böyle mükemmel bir sistem ancak kuşları eksiksiz ve kusursuz yapılarıyla yoktan var eden ve onları bu özelliklerle donatan yaratıcıları tarafından verilmiştir. Bu gerçek bize Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. O Allah ki yaratandır. kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Haşr Suresi 24. Kuşların yön tayinleriyle ilgili yapılan tüm araştırmalar, ardı arkası kesilmeyen birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Kuşlardaki yön tayin sistemlerinin tam olarak nasıl işlediği günümüz teknolojisiyle bile açıklanamamaktadır. Şaşmaz ve kusursuz bir biçimde işleyen bu sistemleri, evrim teorisinin her şeyi başıboş tesadüflere dayandıran mantığıyla açıklamaya çalışmak, tarihteki en büyük akılsızlık örneğidir. Daha bir tek tüyün bile nasıl ortaya çıktığını açıklamaktan aciz olan evrim teorisyenleri, kuşların başlı başına bir mucize niteliğinde olan doğal pusulaları hakkında hiçbir makul açıklama getiremezler. Canlılar üzerinde yapılan her araştırmanın sonucunda çok ince planlanmış, kusursuzca tasarlanmış yüzlerce detay ortaya çıkmaktadır. Ortada her mantıklı insanın kolaylıkla görebileceği bir gerçek vardır. Var olan hiçbir canlının, hiçbir özelliğinin tesadüfen oluşmasına imkan yoktur. Canlıların sahip olduğu yapıların ve özelliklerin ayrıntılarına inildikçe, bunların iç içe geçmiş, son derece planlı, düzenli ve kompleks sistemlerden oluştukları görülmektedir. Tesadüflerin zamanla ard arda parçalar ekleyerek bunları meydana getirdiği şeklindeki evrimci senaryonun da ihtimal dışı olduğu çok net ortaya çıkmaktadır. Tekrar özetleyecek olursak, göçmen kuşlar normal şartlar altında başarılması imkansız gibi görünen birçok zorluğun altından tek başlarına kalkabilirler. Bunu yaparken kullandıkları tek şey, vücutlarında yaratılıştan sahip oldukları mükemmel teknolojidir. Bu, öyle bir teknolojidir ki, çok yüksek irtifada uçuş yapan kuşun oksijen yetmezliğinden ölmemesini, binlerce kilometrelik mesafeler kat ederken okyanusun ortasında yorgunluktan kanat çırpamaz hale gelerek düşmemesini, bir yarı küreden diğerine göç ederken yönünü şaşırmamasını, çok ilerideki bir fırtınanın sesini duyarak yönünü değiştirmesini sağlar. Göç olayı kuşlar için özel olarak tasarlanmış bir düzendir ve milyonlarca yıldır kuşlar tarafından aksamadan uygulanmaktadır. Hayvanlardaki olağanüstü yolculuk örnekleri yalnızca kuşlarla sınırlı değildir. Güneydoğu Kanada'da yaşayan monark kelebeklerinin göç öyküsü kuşlarınkinden daha da karmaşıktır. Monark kelebekleri tırtıllıktan kurtulup tam bir kelebek olduktan sonra ancak 5-6 hafta yaşarlar. Bir yıl içinde 4 monark nesli yaşar. Bu 4 neslin 3'ü ise ilkbahar ve yaz aylarında yaşar. Sonbahar geldiğinde durum değişir. Sonbaharla birlikte göç başlayacaktır ve göç edecek olan monarklar neslin 4. kuşak kelebekleridir. Bu nedenle göçü üstlenecek olan monark nesli aynı yıl içinde gelip geçmiş olan diğer nesillerden çok daha uzun yaşamalıdır. Nitekim güneye göçen bu kelebekler önceki diğer 3 kuşaktan 6 ay daha fazla yaşar. Çünkü çıktıkları yolculuğu tamamlayıp geri dönebilmeleri için bu kadar süre gereklidir. Kelebekler şaşılacak bir şekilde her yıl sonbaharın aynı günü aynı saatte yola çıkarlar. Güneye inen kelebekler yengeç dönencesini geçip soğukları geride bıraktıklarında dağılmazlar. Kıtanın yarısını aşan bir göçten sonra milyonlarca kelebek Meksika'nın ortasında konaklar. Burası üzeri zengin bitki örtüsüyle kaplı volkanik dağların sırtlarıdır. 3000 metre yükseklikteki bu yer kelebeklerin yaşayabileceği sıcaklıktadır. Burada Aralık'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir şey yemeden konaklayan kelebekler yaşamlarını vücutlarındaki yağ stoklarıyla sürdürürken yalnızca su içerler. ilkbaharda açmaya başlayan çiçekler monarklar için önemlidir. 4 aylık bir bekleyişten sonra ilk defa kendilerine bir bal özü ziyafeti çekerler. Artık Kuzey Amerika'ya dönüş için gerekli enerjiyi depolamışlardır. 2 aylık yaşam süresini 8 aya uzatılmış olarak yaşayan bu kuşağın başka yönlerden, diğerlerinden hiçbir farkı yoktur. Mart sonunda yola koyulmadan önce çiftleşirler. Tam geceyle gündüz eşitlendiği gün koloni kuzeye uçmaya başlar. Yolculuklarını tamamlayıp Kanada'ya vardıktan bir süre sonra da ölürler. Ancak ölmeden önce soylarının devamı için gerekli olan kuşağı da dünyaya getirirler. Yeni doğan kuşak yılın ilk neslidir ve yaklaşık 1,5 ay yaşayacaktır. Daha sonra ikinci ve üçüncü kuşaklar gelir. Dördüncü kuşağa gelindiğinde göç yine başlayacak, bu kuşak yine diğerlerinden 6 ay daha fazla yaşayacaktır ve zincir böylece sürüp gidecektir. Bu ilginç sistem akla birçok soru getirmektedir. Nasıl olmaktadır da her 4 nesilden biri 6 ay daha uzun yaşayacak şekilde doğmaktadır? Nasıl olmaktadır da bu uzun yaşayan nesil binlerce yıldır tam kış aylarına denk gelmektedir? Nasıl olmaktadır da kelebekler göçe her seferinde sonbaharın aynı günü başlamakta bu ince hesabı tutturabilmektedirler, yoksa takvim mi kullanmaktadırlar? Kuşkusuz bu soruların evrim ya da benzeri uydurma teorilerin içinde cevabı bulunamaz. Çünkü kelebekler bu ilginç özellikleri var oldukları andan itibaren taşımaktadırlar. Eğer dünya üzerindeki ilk 4. monark nesli uzun yaşama özelliğine sahip olmasaydı, bütün kelebekler o kış içinde ölürdü ve bu canlının nesli tükenirdi. Monarklar ortaya çıktıkları andan itibaren bu olağanüstü özelliği taşıyor olmalıdırlar. Tesadüflerse hayvanın neslini göçe göre ayarlama gibi bir yeteneğe şüphesiz sahip değildir. Kelebekler şöyle bir düşünüp 4. nesillerini uzun yaşatmaya karar vermiş, sonra da metabolizmalarını, DNA'larını, genlerini buna göre ayarlamış olamazlar. Açıktır ki monarklar böyle bir özelliğe sahip olarak yaratılmışlardır. Kainattaki bütün canlıları, gökteki kuşları, kelebekleri, yerdeki karıncaları, zürafaları, aslanları yaratan ve yapmakta olduklarını onlara ilham eden, her şeyin Rabbi olan, güç ve ilim sahibi Allah'tır. Allah, canlılarda yarattığı hayret verici özellikleri insanlara tanıtarak bunlar üzerinde düşünmelerini emretmiştir. Allah bir ayetinde şöyle der: "Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir." Nur Suresi 41.
Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.